Item 37. İkon. Frederick Forsyth. Sayfa 410. Dört katil grubu iki gece sonra 21 Aralık'ta harekete geçtiler. İçlerinde en kalabalık ve en iyi donanımlı olanı Leonid Bernstein'in özel daçasına yollandı. Bir düzine koruma görevlisi vardı. Çıkan ateşli çatışmada dördü öldü. Siyah muhafızlardan ikisi de ateşten nasibini aldı. Binanın kapısı havaya uçuruldu. Siyahlar giymiş ve yüzleri aynı renkte kayakçı maskeleriyle gizli adamlar evin içine doldular. Hayatta kalan korumalar ve personel toparlanıp mutfağa tıkıldı. Korumaların başı fena halde dayak yedi ama dediklerinden şaşmadı. İşvereni iki gün önce Paris'e uçmuştu. Personelin kalan kısmı da kadınların çığlıkları arasında bu iddiayı doğruladı. Siyahlı adamlar sonunda iki ölülerini de yanlarına alarak kamyonlarına döndüler. İkinci saldırı Kutuzovski Prospekt'teki apartmana yapıldı. Siyah bir Mercedes kemerin altından geçti ve barikatın önünde durdu. İki OMON muhafızından biri arabadakilerin kimliklerine bakmak için sıcak kulübesinden çıktı. Arabanın arkasına gizlenmiş iki adam ellerinde susturuculu otomatik tabancalarla ortaya çıkarak muhafızı zırhlı yeleğinin hemen yukarısından ensesinden vurdular. İkinci muhafız daha kulübesinden çıkamadan vuruldu. Zemin katındaki lobide resepsiyon masasının arkasında oturan adam da aynı sonu paylaştı. Sokaktan koşup gelen dört siyah muhafız lobiyi tutarken altısı asansörle yukarı çıktılar. Bu kez koridorda koruma yoktu. Saldırganlar bunun nedenini anlayamamışlardı. Dairenin kapısı çelik astarlı olmasına rağmen 250 gramlık plastik patlayıcı ile yerinden koptu ve altı saldırgan içeri atıldılar. Beyaz ceketli uşak saldırganlardan birini omuzundan yaraladıysa da anında öldürüldü. Dairenin etraflıca aranması orada başka hiç kimse olmadığını ortaya koydu. Siyah muhafızlar da bozularak geri çekilmek zorunda kaldı. Zemin katına inen adamlar binanın arkasındaki dinlenme mekanından koşan OMON muhafızlarıyla çarpıştılar. Adamlardan birini öldürdüler ve bir arkadaşlarını kaybettiler. Başarısızlığa uğramış halde ateş altında caddeye kaçtılar ve beklemekte olan 3 gaz cipiyle kayıplara karıştılar. Patrin konusuna daha büyük bir ustalıkla sokuldular. Bir adam kapıyı vururken altısı o adamın iki yanında dikiz deliğinden görülmeyecek şekilde yere çömelmişti. İçerideki kazak dikiz deliğinden dışarı baktı ve orada kimin olduğunu sormak için dahili telefonu kullandı. Kapıdaki adam geçerli bir milis kimliği göstererek polis dedi. Kimliğe aldanan kazak kapıyı açtı, anında vurularak yukarı taşındı. Plan özel sekreteri kazağı tabancasıyla vurmak, sonra da kazağı öldürmekte kullanılan silahla patriği vurmaktı. Bu tabanca sonra ölen sekreterin eline verilecek, sekreter masanın arkasında bulunacaktı. Peder Maxim ise kazak bekçiyle patriğin sekreteri çekmeceleri karıştırırken yakaladıklarına, silahlar patlayınca üçünün de öldüğüne yemin etmek zorunda bırakılacaktı. Din çevrelerinde müthiş bir skandal patlak verecek ama milisler dosyayı kapatacaklardı. Katiller umdukları kişiler yerine yukarıda arkasında kirli bir robe de chambre olan şişman bir papaz buldular. Adam merdivenin başında durmuş, ne yapıyorsunuz diye bağırıyordu. Siyahlı adamlardan biri Alexei nerede diye hırladı. Papaz gitti diye geveledi, Zagorsk'a gitti. Dairesinde yapılan arama Patrick ile iki rahibenin gerçekten de gittiklerini kanıtladı. Katil ekibi arkalarında kazağın cesedini bırakarak binadan çıktı. Minsk otoyolunun kıyısındaki küçük köşke sadece 4 adam yollanmıştı. Arabalarından indiler, biri kapıya yaklaşırken öbür 3 kişi ağaçların karanlığında beklediler. Kapıyı ihtiyar Valodya açtı, onu göğsünden vurarak evin içine daldılar. Kurt köpeği oturma odasının kapısında onları karşıladı ve öndeki muhafızın boğazına bir hamle yaptı. Adam kendini korumak için bir kolunu kaldırınca köpeğin dişleri koluna saplandı. Arkadaşı ateş ederek köpeğin kafasını parçaladı. Şöminenin başında oturan fırça gibi ak bıyıklı bir ihtiyar kapıda beliren gruba bir Makarov doğrulttu ve 2 kere ateş etti. Merminin biri kapının pervazına saplandı ama ikincisi köpeğini öldüren adama isabet etti. Hemen arkasından üst üste ateşlenen 3 mermi ihtiyar generalin göğsüne saplandı. Umar Gunayev sabahleyin saat 10'u birkaç dakika geçe telefon etti. Az önce iş yerime gidiyordum dedi. Etrafta kıyametler kopuyor. Ne oluyor? Kutuzovski Prospekt'e kimseyi sokmuyorlar. Ortalık milis kaynıyor. Niçin? Yüksek rütbeli milis subaylarının oturduğu bir binaya dün gece saldırıda bulunulmuş. Ne kadar çabuk güvenli bir telefon bulmalıyım. Şimdi konuştuğumuzun nesi var? Yeri kolay saptanabilir. Bana yarım saat ver, sana adamlarımı yollayacağım. Monk saat 11'de kaçak içki dolu bir depodaki küçük bir yazıhaneye yerleşmişti. Bir telefon mühendisi işini tamamlamak üzereydi. Telefonu işaret ederek Monk'a iki akım kesiciye bağlıdır dedi. Birisi bu telefonun izini bulmaya çalışırsa kendini 3 kilometre uzaktaki bir kafede bulur. Bize ait bir yerdir. Burayı atlatabilirse sokağın öbür ucundaki bir telefon kulübesine ulaşır. O vakte kadar da biz durumu anlarız. Monk General Nikolayev'in numarasıyla işe başladı. General Nikolayev'i verir misiniz dedi. Hattın öbür ucundaki ses kimsiniz diye sordu. Ben de aynı şeyi sorabilirim. General telefona gelemez. Siz kimsiniz? General Malenkov, Savunma Bakanlığından. Orada ne oluyor? Üzgünüm general. Ben cinayet masasından müfettiş Novikov, Moskova milisinden. Korkarım General Nikolayev öldü.
Ne? Neler söylüyorsunuz siz?
Bir saldırı oldu dün gece. Soyguncular. Generalle uşağını öldürmüşler, köpeği de. Temizlikçi kadın saat 8'de cesetleri bulmuş.
Ne diyeceğimi bilemiyorum. General dostumdu.
Üzgünüm General Malenkov. Kötü bir zamanda yaşıyoruz.
Siz işinize bakın müfettiş. Ben bakanla konuşurum.
Monk telefonu yerine bıraktı. Grish'in sonunda soğukkanlılığını kaybetmişti demek. Monk da bu amaca yönelik çalışmıştı. Ama şimdi yaşlı generalin inadına küfrediyordu. Arkasından GUVD'nin Shobolovka sokağındaki merkezine telefon etti.
Beni Tuğ General Petrovski'ye bağlar mısınız?
General meşgul. Siz kimsiniz?
Gerekirse sözünü kesin ama Tatyana hakkında olduğunu söyleyin.
Petrovski 10 saniye sonra telefonun başındaydı. Sesinde korku seziliyordu.
Ben Petrovski.
Benim, gece ziyaretçisi.
Kahretsin, çocuğuma bir şey oldu sandım.
O ve eşiniz kent dışındalar mı?
Evet, kilometrelerce uzakta.
Sanırım dün gece bir saldırı oldu.
10 kişiydiler, hepsi maskeli ve tepeden tırnağa silahlı. 4 OMON muhafızını ve uşağımı öldürdüler.
Sizi arıyorlardı.
Tabii, önerinize uydum. Kışlanın içinde yaşıyorum. Saldırganlar kimlerdi? Kahrolası gangsterler mi?
Gangsterler değillerdi, siyah muhafızlardı.
Grishin'in haydutları. Ama niçin?
Sanıyorum el koyduğunuz o belgeler yüzünden. Herhalde Dolgoruki mafyasıyla Vatansever Güçler Birliği arasında bir bağlantıyı kanıtlamanızdan korkuyorlar.
Elimde hiçbir kanıt yok. O belgeler sadece kumarhanenin makbuzları.
Ama Grishin bunu bilmiyor general. En kötü olasılıktan korkuyor. Kolya dayıyla ilgili haberi duydunuz mu?
Tankçı general mi? Ne olmuş ona?
Onu öldürdüler. Size gelene benzer bir katil ekibi dün gece öldü.
Allah kahretsin, iyi ama niçin?
Komarov'u suçlamıştı, yoksa unuttunuz mu?
Öyle ya, ama bu kadar ileri gideceklerini tahmin etmemiştim. Namussuzlar. Neyse ki politikacılar benim çalışma alanıma girmiyorlar. Ben gangsterlerle uğraşıyorum.
Biliyorum, federal milisle bir bağlantınız var mı?
Tabii.
Onlara bunları niçin söylemiyorsunuz? Yeraltı dünyasındaki bir bağlantınızdan duyduğunuzu belirtirsiniz. Monk telefonu elinden bırakır bırakmaz Moskovski Federal Bankası'nı aradı. Bay Bernstein'in yardımcısı İlya ile konuşmak istiyorum dedi. Kendisi orada mı? Bir dakika efendim. İlya telefona geldi.
Siz kimsiniz?
Monk İngilizce olarak, geçen gün sırtıma neredeyse bir kurşun saplıyordunuz dedi. Hattın öbür ucunda hafif bir gülüş duyuldu. Evet, ramak kalmıştı.
Patronunuz emniyette mi?
Buraya kilometrelerce uzakta.
Her neredeyse orada kalmasını söyleyin.
Merak etmeyin, evine dün bir baskın yapıldı.
Kayıp var mı?
Adamlarımızdan 4'ü öldü. Onlardan da 2 kişinin öldüğünü sanıyoruz. Evi talan ettiler.
Kim olduklarını biliyor musunuz?
Tahmin ediyoruz.
Grishin'in siyah muhafızlarıdır. Saldırının nedeni de misilleme. Komarov'un propaganda yayınlarının engellenmesi.
Bunun hesabını verecekler. Patron büyük nüfus sahibidir.
Çözüm ticari TV şirketlerinin elinde. Muhabirleri milislerin bazı yüksek rütbeli generalleriyle konuşmalılar. Bazı yaygın söylentiler dolayısıyla Albay Grishin'le röportaj yapmaya niyetleri olup olmadığını sorun.
Ellerinde kanıt bulunsa iyi olur.
Onların işleri bu. Bir koku alır almaz kazmaya başlarlar. Patronunuzla bağlantı kurabilir misiniz?
Gerekirse.
Önerimden ona söz edin.
Monk'un bundan sonraki telefonu Ulusal Gazete İzvestiya'ydı.
İstihbarat odası.
Monk sert bir sesle konuştu.
Bana istihbarat şefi rehbini verir misiniz?
Siz kimsiniz?
Kendisine Orgeneral Nikolay Nikolayev'in onunla acele konuşması gerektiğini söyleyin. Bu adı hatırlayacaktır.
Rep'in Frunze Subaylar Kulübü'ndeki röportajı yapan gazeteciydi. Hemen telefona geldi.
Evet general, ben Rep'in.
Monk, ben General Nikolayev değilim dedi. General öldü. Dün gece katledildi.
Ne? Siz kimsiniz?
Sadece eski bir tankçı.
Siz nereden biliyorsunuz?
Onu boş verin. Generalin nerede oturduğunu biliyor musunuz?
Hayır, bilmiyorum.
Minsk otoyolu yakınında bir evi vardı. Niçin yanınıza bir fotoğrafçı alıp oraya gitmiyorsunuz? Müfettiş Novikov'u isteyin.
Monk telefonu kapadı. Rusya'nın öbür önemli gazetesi Pravda'ydı. Eski Komünist Partisi'nin yayın organı olan bu gazete, şimdi de yeni doğan Neo-Komünist Sosyalist Birliği Partisi'ni destekliyordu. Ancak parti yeni anti-komünist kimliğini kanıtlamak için Ortodoks Kilisesi'yle flört etmeye başlamıştı. Monk gazeteyi incelediği için adli muhabirinin adını biliyordu.
''Beni Bay Pamfilov'a bağlayın lütfen.'' dedi.
''Şu anda ofisinde değil.''
''Çok normal. Pamfilov herhalde basın sürüsünün öbür elemanlarıyla birlikte Petrovski'nin dairesine yapılan saldırının ayrıntılarını öğrenmek için Kutuzovski Prospekt'e gitmişti.
''Cep telefonu var mıdır?'' diye sordu.
''Var tabii ama numarasını size veremem. Kendisi sizi arasın mı?''
''Hayır, onunla bağlantı kurun ve milisteki kaynaklarından birinin onunla acele görüşmek istediğini söyleyin. Çok önemli bir tüyo söz konusu. Cep telefonu numarası bana mutlaka lazım. Saat 5'te size tekrar telefon ederim.''
İkinci telefonda Monk Pamfilov'un cep telefonu numarasını elde etti ve yüksek rütbeli polislerin apartmanı dışındaki arabasında ona ulaştı.
''Bay Pamfilov?''
''Evet benim, siz kimsiniz?''
''Telefon numaranızı elde etmek için yalan söylemek zorunda kaldım. Birbirimizi tanımıyoruz ama size verilecek önemli bir haberim var. Dün gece bir saldırı daha yapıldı Patrik'in konutuna. Onu öldürmek için yapılmış bir girişim de bu.''
''Siz delisiniz, Patrik'i öldürmeye kalkışlara.''
''Saçma, bunun için bir neden yok ki.''
''Mafya için yok, niçin oraya gitmiyorsunuz?''
''Danilovski Manastırı'na mı?''
''Patrik orada oturmuyor, Çişti Peroylok'ta 5 numarada oturuyor.''
Pamfilov oturmuş arabasında kapanan telefonun uğultusunu dinliyordu. Dona kalmıştı. Kariyerinde şimdiye kadar hiç böyle bir şey yaşamamıştı. O adamın söylediği yalnız kısmen doğru olsa bile şimdiye dek kaleme aldığı en önemli haber olacaktı. Yan sokağa varınca burasının kapatılmış olduğunu gördü. Normal olarak basın kartını gösterip kordonu aşardı. Ama bu kez olmadı. Neyse ki şahsen tanıdığı bir polis müfettişini görerek ona seslendi. Polis kordonun başına yürüdü.
''Muhabir, burada neler oluyor?'' diye sordu.
''Bir soygun.''
''Ama siz cinayet masasındansınız.''
''Gece bekçisini öldürmüşler.''
''Patrik Alexey güvende mi?''
''Evet, kendisi Zagorsk'ta. Bakın, bu sadece başarıya ulaşamamış bir soygun.''
''Bana verilen bir tüyoya göre o adamlar Patrik'in peşindelermiş.''
''Saçma, adamlar sadece soyguncuydu.''
''Patrik'in evinde çalınacak ne var?''
Dedektif endişeli görünüyordu.
''Bu tüyoyu size kim verdi?''
''Orasını boş verin, doğru olmaz mı? O adamlar bir şey çalmışlar mı?''
''Hayır, sadece bekçiyi vurup evi aramışlar, sonra da kaçmışlar.''
''Demek ki gerçekten de birini arıyorlardı. Ama o aradıkları binada değildi.
Tanrım, ne müthiş öykü.''
Dedektif, ''Dikkatli davransanız iyi olur.'' diye onu uyardı.
''Elde bir kanıt yok.''
Ama dedektif öyle demekle beraber kaygılanmaya başlıyordu. Bir milis onu otomobilinin yanına çağırdığı zaman endişesi daha da arttı. Prezidiumdan bir general telefondaydı. Muhabire aynı şeyleri ima etmeye koyuldu. 23 Aralık'ta medya türlü dedikodularla çalkalanıyordu. Gazeteler sabah sayılarında Monk'un onları yönelttiği öykü üzerinde uzun uzadıya durmuştu. Gazeteciler birbirlerinin haberlerini okudukça bu kez 4 saldırı arasında bağlantı kuran yeni yazılar yazmaya koyuldular. Televizyonun sabah haberleri biri başarılı 4 ayrı cinayet girişiminin bağlantılı öyküsünü yayınladı. Bildirildiğine göre öbür 3 olayda sadece büyük bir şans olası kurbanların hayatını kurtarmıştı. Başarısız kalmış soygun girişimlerine kimse inanmamıştı. Analizciler emekli bir generalin, binadaki bütün öbür daireler dururken yalnız bir tek yüksek rütbeli polisin ya da Patrik'in konutunun soyulmasının hiçbir anlam taşımayacağını belirttiler. Karun gibi zengin bankacı Leonid Bernstein'in evine yapılan baskının amacı soygun olabilirdi. Ama hayatta kalan korumalar baskının askeri bir saldırı niteliği taşıdığına dair ifade vermişlerdi. Dahası saldırganlar özellikle patronlarını aramışlardı. Bir olasılık adam kaçırmak olabilirdi. Ama iki olayda adam kaçırmanın bir nedeni olamazdı. General olayında ise buna kalkışılmamıştı bile. Çoğu uzman suçluların her yana sızan yeraltı dünyasından olduğuna, bu kişilerin uzun zamandan beri yüzlerce cinayet ve adam kaçırma olayının faili olduklarına dair fikir yürütüyorlardı. İki yorumcu daha da ileri gittiler. Örgütlü suçların çetelerin düşmanı General Petrovski'den nefret etmek ya da bankacı Bernstein'le hesaplaşmak için nedenleri olabilirdi. Ama üç kez kahramanlık madalyası almış yaşlı bir generalden ya da Moskova ve Rusya patriğinden kim nefret edebilirdi? Köşe yazarları belki bininci kezdir ülkedeki astronomik suç düzeyinden dolayı ayıflanırken ikisi geçici Cumhurbaşkanı Markov'u arayarak ondan 24 gün sonraki seçimler yaklaşırken yasa ve düzendeki çöküşün önlenmesi için harekete geçmesini istediler. Bir gün önce çalışmalarından sonra yorgun düşen gazeteciler iş yerlerinin yolunu tutarken Monk isim vermeden ettiği telefonların ikinci gününe başlıyordu. Her yanağının içindeki birer kağıt mendil topacı bir gün önce telefon eden kişi olarak tanınmasını engelleyecek kadar değiştiriyordu sesini. Dörtlü cinayet haberini veren 7 sabah ve akşam gazetesindeki imza sahibi yazarlara aynı mesajı iletti. İşe Pravda'dan Pamfilov ve İzvestiya'dan Repin'le başladı.
''Beni tanımıyorsunuz, ben de size adımı veremem. Hayatım söz konusu çünkü. Ama ikimiz de vatanını seven Ruslar olduğumuza göre bana güvenmenizi istiyorum.''
Siyah muhafızlardan çok üst kademede bir subayım ama aynı zamanda dini bütün bir Hristiyanım. Vatansever Güçler Birliği'nin kalbinde özellikle Komarov'la Grishin tarafından ifade edilen İsa ve kilise karşıtı duygular aylardan beri beni giderek daha fazla rahatsız ediyor ve üzüyor. Halkın önünde söyledikleri her ne olursa olsun onlar kilise ile demokrasiden nefret ediyorlar ve tek partili bir devlet kurarak ülkeyi Naziler gibi yönetmeyi amaçlıyorlar.
Ama bence bu kadarı yeter. Konuşmak zorundayım. Yaşlı generali ölüme mahkum eden Albay Grishin'dir. Nedeni de Kolya dayının paravanın arkasındakileri görüp Komarov'u suçlaması. Bankacı da Komarov'a kanmadığı için ölmeliydi. Bunu bilmeyebilirsiniz. O da nüfuzunu kullanarak TV istasyonlarını, propaganda yayınlarını kesmek zorunda bırakmıştır. Patriğin öldürülmek istenmesinin nedeni Vatansever Güçler Birliği'nden korkması ve bu konuda halka açılmayı amaçlamasıdır. GUVD generali ise vatansever güçlerin para kaynakları olan Dolgoruki mafyasına karşı baskın düzenlemişti. Bana inanmıyorsanız söylediklerimi araştırın. O dört saldırıyı uygulayanlar siyah muhafızlardı.
Monk bu konuşmadan sonra telefonu elinden bıraktı. Yedi Moskovalı gazeteci dona kalmıştı. Kendilerini toparlayınca araştırmalara başladılar. Leonid Bernstein yurt dışındaydı ama iki televizyon kanalı politikalarındaki değişikliğin borçlu oldukları Bankalar Konsorsiyumu'nun direktifiyle gerçekleştiği bilgisini sızdırdılar. General Nikolayev gerçi ölmüştü ama İzvestiya kahraman askerle yapılan röportajdan bazı bölümleri "Bu nedenle mi öldü?" başlığı altında yeniden yayınladı. GUVD'nin sabahın erken saatlerinde Dolgoruki çetesinin ambarlarına, silah depolarına ve kumarhanesine düzenlediği baskınlar herkes tarafından bilinmekteydi. Sadece Patrik Zagors manastırından kıpırdayamamış, böylece kendisinin de Vatansever Güçler Birliği'nin düşmanı olarak bir saldırıya hedef edildiğini doğrulayamamıştı. Öğleden sonra saatler ilerlerken Igor Komarov'un karargahı olan Kiselni Bulvarı yakınındaki Dacha tam bir kuşatma durumundaydı. İçeride ise bir panik havası egemendi. Boris Kuznetsov kendi ofisinde ceketini çıkarmış gömlekle oturuyor, koltuk altlarında ıslak lekeler dikkati çekiyordu. Hiç durmadan çalan telefonlarla başa çıkmaya çalışırken, iki yıl önce bırakmışken yeniden başladığı sigaranın birini yakıp birini söndürüyordu. Peş peşe yağan sorulara yanıt olarak "Hayır, doğru değil" diye bağırıyordu. "Pis bir yalan, bağışlanamaz bir iftira. Bunları yayanlarla mahkemelerde hesaplaşılacaktır. Hayır, bu partiyle herhangi bir mafya çetesi arasında hiçbir bağlantı yoktur. Mali anlaşma falan da yoktur. Bay Komarov Rusya'yı temizleyecek adam olarak kendini defalarca kanıtlamıştır. GUVD tarafından incelenen hangi belgelerden söz ediyorsunuz? Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Evet, General Nikolayev'in politikamız konusunda bazı tereddütleri vardı ama o çok ihtiyar bir adamdı. Ölümü trajik bir olay fakat bizimle bir ilgisi yok. Öyle bir şey söyleyemezsiniz. Bay Komarov'un Hitler'le kıyaslanması bir dava konusu olacaktır.
Siyah muhafızların hangi yüksek rütbeli subayı?
Albay Anatoli Grişin ise ofisinde kendi sorunuyla boğuşuyordu. Monk'un büyük dertlere yol açtığından şüphesi yoktu. Ama yeni iddialar daha da beterdi. Kendi sadık, seçkin ve aşırı fanatik subaylarından biri nasıl dönek olabilirdi? Kendisi, Albay Grişin, 6000 siyah muhafızın hepsini teker teker seçmişti. Hele yüksek rütbeli subayları bizzat kendisi atamıştı. Gücün doruğuna ulaşmaları bu kadar yaklaşmışken, içlerinden biri nasıl dini bütün bir Hristiyan, vicdan sahibi bir salak olabilirdi? Olamazdı bu. Öyleyken bir zamanlar Cizvitlerin söylediği bir şeyi okuduğunu anımsayabiliyordu. Oğlanı 7 yaşına kadar bana ver, sana nasıl bir adam olacağını söyleyeyim. En iyi adamlarından biri yıllar öncesinin koro çocuğu kimliğine geri dönmüş olabilir miydi? Bu durumda her yüksek rütbeli subayın geçmişini inceden inceye araştırması gerekecekti. Hem yüksek rütbeli de ne demekti? Ne derece yüksek rütbeli? 2 rütbe aşağısı 10 adam demekti. 3 rütbe aşağısı 40 adam. 5 rütbe aşağısı ise hemen hemen 100 adam. Zaman yutan bir işti bu. Zamansa yoktu. Grishin'in kısa vadede bütün üst düzey adamlarını elden geçirmesi, onları güvenli bir yerde yalıtlaması ve en deneyimli komutanlarını kaybetmesi gerekecekti. Bu felaketin sorumlularına günün birinde bu yaptıklarının bedelini ödetmeye yemin etti. Uğursuzlar hak ettikleri cezayı çekeceklerdi. En başta da Jason Monk. Amerikan ajanının adını anımsamak bile Grishin'in masaya dayalı ellerinin eklemlerinin beyaz kesilmesine yol açtı. Saat 5'e yaklaşırken Boris Kuznetsov Komarov'dan bir randevu koparabildi. Put gibi taptığı adamı görmek için 2 saattir fırsat kolluyordu. Bu durumda ona kendisince ne yapılması gerektiğini açıklayacaktı. Kuznetsov Amerika'da öğrenciyken kurnazca ve ustaca yönlendirilen kamu ilişkilerinin en saçma şeyler için bile kitle desteği sağlamadaki gücünden çok etkilenmişti. İlah gözüyle baktığı Komarov'dan başka kelimelerin ve filmlerin inandırmak, kandırmak, ikna etmek ve sonunda tüm muhalefeti yenmedeki gücüne tapıyordu. Kullanılan mesajın yalan olması konu dışıydı. Bütün politikacılar ve avukatlar gibi o da sözlerin adamıydı ve sözlerin çözümleyemeyeceği hiçbir sorun olmadığına inanıyordu. Sözlerin tükeneceği ve inandırmaz olacağı, daha başka ve üstün sözlerin kendininkileri yeneceği ve devre dışı bırakacağı, onunla liderine artık inanılmayacağı bir günün geleceği fikri Kuznetsov'un hayalinden bile geçiremediği bir şeydi. Yeteneksiz bir budalayı, ünlü bir sersemi, bilge kişi ve adi bir fırsatçıyı devlet adamı yapabilen milyarlarca dolarlık endüstriye Amerika'da halkla ilişkiler diyorlardı. Aynı şeye Rusya'da propaganda deniyordu. Ama araç aynıydı. Bu araç ve Litvinov'un parlak sinema tekniği, konuşma yeteneği olan eski bir mühendisin bir deve ve Rusya'daki en büyük ödülün Cumhurbaşkanlığı'nın eşiğindeki bir adama dönüştürülmesine yardımı olmuştu. Komünist gençliklerinin kaba ve sıradan propagandasına alışık Rus medyası, Igor Komarovich'in inandırıcı bir biçimde kurnazca düzenlenmiş kampanyalarla karşılaşınca bebek kadar saf davranmıştı. Ama şimdi bir şey ters, hem de çok ters gitmişti. Bir başka ses de vardı. Kuznetsov'un kendi öz malı saydığı radyo ve televizyon aracılığıyla bütün Rusya'da yankılanan, daha güçlü bir tanrıya ve başka bir ikona inancı teşvik eden tutkulu bir papazın sesi. Papazın arkasında telefondaki adam vardı. Kuznetsov isimsiz telefonlar kampanyasını duymuştu. İşte o adam Kuznetsov'un tanıdığını ve etkisi olduğunu sandığı önemli gazetecilerin ve yorumcuların kulaklarına yalanlar ama ne kadar inandırıcı yalanlar fısıldıyordu. Boris Kuznetsov için yanıt hala Igor Komarov'un ikna etmekten hiçbir zaman geri kalmayan, asla başarısızlığa uğramamış sözlerindeydi. Liderin ofisine girince adamdaki değişiklik karşısında dehşet duydu. Komarov masanın arkasındaki koltukta şaşkın halde oturuyordu. Günlük gazeteler yerlere saçılmıştı. Başlıkları sanki tavana karşı suçlamalarına aykırıyorlardı. Kuznetsov bunların hepsini General Nikolayev'le ilgili iddiaları, saldırıları ve baskınları, gangsterleri ve mafya parasını zaten daha önce görmüştü. Bundan önce hiç kimse Igor Komarov hakkında bu şekilde konuşmaya cesaret edememişti. Kuznetsov bereket versin ne yapılması gerektiğini biliyordu. Igor Komarov bir kere konuştu mu her şey düzelirdi. Bay Başkan, yarın büyük çapta bir basın toplantısı düzenlenmesinde ısrar edeceğim diye başladı. Komarov ne söylediğini anlamaya çalışır gibi birkaç saniye boyunca danışmanına baktı. Tüm politik kariyerinde Kuznetsov'un da onayıyla basın toplantılarından kaçmıştı. Bunların sonunun nereye varacağı belli olmazdı. Önceden hazırlanmış röportajları, daha önce sunulan soruları, hazırlanmış konuşmaları ona tapan dinleyici kitlelerine yayılıyordu.
''Ben basın toplantısı yapmam.'' diye Kuznetsov'u tersledi.
''Çirkin söylentilere son vermek için tek çare bu başkanım. Medyanın spekülasyonları artık kontrolden çıkıyor. Benim bile buna karşı elimden bir şey gelmiyor. Kimsenin elinden gelemez. O spekülasyonlar kendi kendilerini besliyorlar.''
''Ben basın toplantılarından nefret ederim Kuznetsov, bunu sen de biliyorsun.''
''Ama basın karşısında o kadar etkileyicisiniz ki sayın başkanım, mantıklı, sakin, inandırıcı, sizi dinleyeceklerdir. Ancak siz bu yalanları ve söylentileri etkisiz hale getirebilirsiniz.''
''Kamuoyu anketleri ne diyor?''
''Lehinizdeki oylar %45 ve düşmekte sayın başkan, oysa 8 hafta önce %70'lerdeydi.'' Sosyalist Birlik'ten Ziyuganov oyları %33 ve yükselmekte. Demokratik İttifak adına geçici Cumhurbaşkanı Markov'un oyları %22'lerde ve hafif bir yükseliş kaydediyor. Kararsızlar bu değerlere dahil değil. Etkiler reytinglere yansıdığı zaman önümüzdeki iki günün size bir %10'a hatta daha fazlasına mal olabileceğini söylemek zorundayım efendim.
Neçin bir basın toplantısı düzenleyeyim ki?
Ülke düzeyinde propaganda için sayın başkan, belli başlı her TV istasyonu ağzınızdan çıkan her kelimeyi yayınlayacak ve siz konuştuğunuz zaman kimsenin size karşı koyamadığını biliyorsunuz. Igor Komarov sonunda başıyla onayladı.
Öyleyse toplantıyı düzenleyin. Konuşmamı kendim hazırlayacağım.
37. Ayrımın sonu. Sayfa 423.